Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Ve bugün Şemnem Dergisi'nin Temmuz 2017 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Fatma Hale Sağım'ın kaleme aldığı Kolay Olan, Zor Olan, Hayır Olan, Şer Olan başlıklı yazıyı paylaşacağız. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bundan böyle her kim malını hayır için verir, ittika eder ve en güzel olanı tasdik ederse biz ona kolayı kolaylaştırırız. Kim de cimrilik eder, kendini hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış görür ve en güzeli de yalanlarsa ona da en zor olanı kolaylaştırırız. Leyl 5-10 Kolay olanı kolaylaştırmak, zor olanı kolaylaştırmak üzerinde bolca tefekkür ve tedebbür edilmesi gerektiği ayetler. Zira kolay olan nedir? Neye göre kolaydır? Zor olan nedir? Neye göre zordur? Söz konusu olan Kur'ani kavramlar olduğu için nefsin asla devrede olmadığı, fıtratı göz önüne alarak düşündüğümüz zaman da vicdanın kendisini yapmakla huzur bulduğu ameller kolay olanlardır. Hepimiz belki evimizde çocuğumuzu hırpalar, azarlar, belki de kızarız ama kendimizi suçlamayız. Çünkü o an nefsimiz devrededir. Ama ne zamanki sokakta çocuğuna kızan, hırpalayan anne baba görsek, aklımıza çocuğun hatalı olup olmaması gelmeksizin anne babaya kızarız. Çünkü vicdan, masum ve muhtaç olanın hırpalanmasını kabul edemez. Kolay olan nefsin devreden çıkıp da vicdanın güzel gördüğü şeylerdir. Kolay olan ruhun hassasiyetine, vicdana, fıtrata uygun olanlardır. Hasta anne ve babaya bakmak, mazluma yardım etmek, ağlayanın gözyaşını silmek, doğru sözlü olmak, vefalı olmak, güvenilir olmak, ihtiyaç sahibinin ihtiyacını karşılamak, konuşunca doğru konuşmak, vefalı olmak, dürüst olmak gerçekten çok kolay olandır. Eşe itaat etmek, büyüklere hürmet etmek, vicdanın, ruhun, fıtratın gereğidir. Hasılı kolaydır. Emin misin dişinizi duyar gibiyim? Bir şeyin nefse ağır gelmesi, o şeyin kolay olmadığı manasına gelmez. Gıybet etmek, dedikodu etmek, birine iftira etmek, laf taşımak, anne babaya öf demek, kibirli davranmak, kendini beğenmek, bizden bir şey isteyene vermemek, yalan söylemek cidden çok zordur. Lakin nefse çok kolay gelir. Burada zorluk ruhun, vicdanın, fıtratın yapısına göredir. Bünyesinde nefret bulunan, öfke bulunan, sevgisizlik bulunan her şey çok zordur. Bünyesinde sevgi bulunan her şey çok kolaydır. Fakat biz günlük olaylar cephesinden insanların bu kavramları nasıl değerlendirdiğine bir baksak, kendimizi Kur'ani anlatımın çok ötesinde buluruz. Bedeni rahatlatan şeyi kolay görüp, ruhu, vicdanı zor durumda bırakıp bırakmadığını bilmeyiz. Kıymetli bir kardeşim keder içinde aramıştı. ''Hocam, şu an hamile olduğumu öğrendim. Lakin hamilelik kanda değerlerin yükselmesi şeklinde görülüyor. Daha rahim duvarına tutunma gerçekleşmemiş. 4 çocuğum var. 3 sezaryen oldum. Birçok da düşüğüm var. Yaşımı da ilerlemiş gördüğüm için doktor bana bir iğneden bahsetti. Onu vurdurduğum an hamilelik sona erermiş. Kafam çok karışık. Ben bu çocuğu istemiyorum.'' Cenab-ı Hak hadiseleri bizim nefsimize göre değil, kendi veçesinden değerlendirir. Bu iğneyi yaptırdığı zaman gerçekten rahatlayacağına kesin olarak emin olup olmadığını sordum. Ya bu iğneden sonra vicdan azabı gelişirse? Şu an iğne yaptırmak nefis için en kolayı ama ruh için öyle değil. Ruh ve vicdan bu hadiseyi bir cana kıymak olarak değerlendirecek. Hayati tehliken yoksa, ihtimalleri düşünmek bizim işimiz değildir. Kader kendi mecrasında akarken, kulun ihtimal hesapları dikkate alınmaz. Son söz daim Allah'ındır. Bu yaşanan, kardeşimizin kalbinin takvasının bir imtihanıdır. Bu imtihanı kaybetmemek gerekir. Nefsine ağır gelen ama ruh ve vicdan için kolay olanı yapıp ve teslim olmalı. 10 gün sonra sevinç içinde telefon açtı. Torba rahmet tutunamadan düşmüş. Çok mutluydu. Zor olanı yapmaya devam edenin fıtratı, kalbinin ayarları bozulur. Kolay olanı yapanlarınsa kalbi selim, aklı selim, zevki selim, fikri selimdir. Kişinin manevi derecelerini yükseltir, Allah'a yaklaştırır. İnsanlarla, hele de eşimizle cedelleşmek, çekişmek bize pek kolay gelir. Lakin çok zor bir şeydir. Kişinin heybetini, itibarını zedelemekle kalmaz, kalbe korkuyu sevk eder. Hasılı fıtratı bozar, kalbi yorar, ruhu iş göremez hale getirir. Her zaman kolay olan ruha şifa, sadra şifa, bedene şifa iken insanlara ne olmuştur da kolay olanı zor bilmiş, sevmemiş, nefsine ağır gelmiş, zor olanı beğenmiş, tatbik eder olmuştur. Neden insan rahatlıkla gıybet eder, dedikodu yapar, iftira atar, laf taşır? Ahlaki olmayan her şey yapılması zor olanken nasıl insanlar rahatlıkla gıybet ederler? Gıybet gibi başkalarına dair duydukları zaman incinecekleri sözleri söylemek ya da başkaları hakkında konuşulan boş ve gereksiz şeyleri dinleyip üzerine eklemeler yapmak olan dedikodu, gıybet ve iftirayı başkalarına taşımak olan nemime yani kovuculuk, ruhun Allah'a açılan kapıları olan letaiflerde derin yaraların olduğunun işaretidir. Bu hasletler doğuştan kazanılmış hasletler değildir. Öğrenilmiş de değillerdir. Doğuştan dedikoducu bir çocuk olmaz. Çocuklar gıybeti zaten sevmez, yapmazlar da. Okulları ve arkadaşları ile ilgili küçük çocukların ağzından laf alamazsınız. Öğrenilmiş de değillerdir. Nice gıybet eden anne ve babanın çocuğu gıybetten nefret ederler. Eğitimle de ilgili değildir. Koca koca profesörlerin, alimlerin birbirlerinin arkasından gıybet etmeleri olağan işlerdendir. Demek ki bu tür manevi hastalıklar çevreden ziyade kalple ilgili, kalbin takvasıyla ilgili hallerdir. Bu kötü hasletler hastalığın şikayetleridir. Esas dert hastalığın sebeplerini ortaya çıkarmaktır ki çözüm bulabilelim. Ley suresinin 5-6. ayetleri bu hastalığın sebeplerini çok net bildiriyor. 1. Kim ittika ederse, ittika fiili, Allah'tan korkmak, sorumlulukları yerine getirmek, günah işlemekten azami derecede sakınmak, duyarlı olmak manalarına gelmektedir. 2. Kim ata ederse, ayetteki ata fiili, başkaları için harcamada bulunmak, Allah için insanlara karşılıksız iyilik yapmak, yardımcı olmak anlamlarına gelip sevgi, ilgi, şefkat, merhamet, tecrübe, danışmanlık, yardım ve sahiplenmek gibi insani duyguların hepsi birer atadır. 3. Güzel olanı doğrularsa. 6. ayette geçen el-hüsna kelimesi güzel, en güzel demek olup bizatihi güzel olan, bütün güzelliklerin yegane yaratanı ve sahibi olan Cenab-ı Allah her şeyin en güzelidir. Kim ki onu doğrularsa, işte o zaman ona kolay olanı daha da kolaylaştırırız. Ayeti celilesi tecelli eder. Cenab-ı Allah rahmetiyle ona dayanmak ve güvenmek ve teslim olmakla kolay olan daha da kolaylaştırılır. Kişiye sıdk gibi kişinin özünde, sözünde, duruşunda, fiillerinde dost doğru, zerre yalansız olması, insanlara verdiği sözü tutup aldığı emanete riayet etmesi, konuşunca hakkı söylemesi, vefalı olması, güvenilir olması çok kolay gelir. Cenab-ı Hakk'ın rahmet pınarından kana kana içer artık. Takva sahibi, günahlardan korunan, hata sahip, karşılıksız iyilikler yapıp yardımlarda bulunan, bir de her şeyin en güzeli olan Allah'ı tasdik eden, ona inanıp bağlanan kişi hem vicdan sahibidir, hem ahlak sahibidir. Hem ruhu cevvaldir, hem de anasından doğduğu gibi bozulmadan tertemiz fıtratla kalabilmiştir. Cenab-ı Hakk'ın Allah'tan bir rahmet dolayısıyla onlara yumuşak davrandın ayeti kerimesinde ifade buyurduğu gibi, kişide meydana gelen güzellikler Allah'ın rahmetinden dolayıdır. Kuluna rahmet etti mi Mevlamız, kolayı daha da kolaylaştırır. Bu kolaylaştırma işleminde yardım etsinler diye meleklerini de seferber eder. 1. Kim de cimrilik eder, kendisini müstani görürse, yani kendisini yeterli bilip Allah'a karşı ihtiyaçsız görürse. Hayır, şüphesiz insan kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş, yeterli görürse mutlaka zarar, isyan ederek haddini aşar. Ayetiyle de belirtilmiş olduğu gibi isyan eder, haddini aşar ve azar. 2. Bir de en güzeli yalanlarsa artık zor olanı yapmak ona iyice kolaylaştırılır. Gıybet, dedikodu, iftira, yalan söylemek gibi hasletler esasında iceberg'in görünen tarafıdır. Görünmeyen tarafındaysa cimri olması, kendisini müstani ve ihtiyaçsız görmesi, hak olan, en güzel olan Allah'ı, kainatın bütün varlıkların onun tevhidini, birliğinin doğrulaması gerektiği halde yalanlaması yatmaktadır. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçmekte olduğu iki mezar hakkında şöyle buyurdu. Bu ikisi kendilerince büyük olmayan, aslında büyük olan birer günahtan dolayı azap görüyorlar. Biri kovuculuk yapardı, diğeri ise idrarından sakınmaz, iyice temizlenmezdi. Bu hadis-i şerif, kovuculuk, yani laf taşımanın içinde kul hakkı barındıran ciddi ve önemli bir günah olduğuna işaret ettiği halde bazıları sorarlar. Kabirde azap olur mu hiç? Daha amel defterleri açılmadı, mizan terazisi kurulmadı, günahlar ve sevaplar belirlenmedi. Öyle olduğu halde kabirdekiler neye göre azap çekiyorlar? O zaman onlara söylenmeli ki, madem amel defterleri açılmadı, neden Naziat suresinde Naziat, yani kafirlerin ruhlarını şiddetle alan meleklerden ve Naşidat, inananların ruhlarını kolayca çekip alan meleklerden bahsedilir? Nasılsa amel defterleri açılmadı, ne gerek var aynı işi farklı şekillerde yapan meleklere? Herkesin ruhu aynı şekilde kabzedilsin, mizanda hesaplaşma olsun, iş burada başlamasın o zaman. Bu fikir sizin fikriniz. Cenab-ı Hak daha farklı tasarrufta bulunmaktadır. Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak ve tadın yakıcı cehennem azabını diyerek o kafirlerin canlarını alırken onları bir görseydin ayeti kerimesi de mizan kurulmadan kişinin ameline göre özel müdahaleler olduğunu apaçık işaret ediyor. İster Nemrut olsun, ister Firavun, ister gıybette zirve yapan olsun, insanlar ne kadar zalim olurlarsa olsunlar, etrafında güvenilir, sadık, laf taşımayan kişilerle çalışmak isterler. Burada bir çelişki yok, zira nefis kendi menfaatine uyanları seçmekte pek mahirdir. O da bilir ki gıybet eden de kovucu olan da bir hayır yoktur. Önemli işlerini asla onlara havale etmez, asla onlarla istişare etmezler. Herkes sıdk, emanet ve güven sahibi kişilerle müşkillerini halletmek isterler. Mekkeli müşrikler, Peygamber Efendimiz'den nefret ettikleri, ona iman etmedikleri, arkasından her türlü kötülüğü yaptıkları halde kıymetli eşyalarını, paralarını Allah Resulüne emanet ederlerdi ve kendileri gibi olan güya dostlarına emanet etmezlerdi. Gıybetçi, nemimeci kadar diken üstünde duran, huzursuz bir başka varlık yoktur. Çünkü hiçbir zaman kendilerini güvende hissetmezler. Hiçbir zaman kalpleri sükunet içinde değildirler. Yaptıkları bu kötü amellerin bir yerlerden karşılarına çıkacağını iyi bilirler. O sebeple de karşılarına çıkıp da "Sen benim arkamdan bunu neden söyledin?" diyene verdikleri cevap her zaman ama her zaman inkar olmuştur. "Yalan, ben yapmadım." derler. O kadar çok kaçak dövüşürler ki gıybeti sahiplenen olmaz. Zaten ben söyledim diyen gıybet etmez. Gıybetçinin en mühim ikinci hastalığı da yalan söylemektir. Yalan söylemeyen asla gıybet etmez. Gıybet edenin, nemimecinin attığı zehirli söz okları ilk önce kendi kalbini zehirler. Kalplerinin daha da derininde hırs, öfke, nefret, haset vardır. Onun daha da derininde kibir ve enaniyet vardır. Onun daha da derininde gıybet ettiği kişinin varlığını kabullenememe vardır. Daha da derininde Cenab-ı Allah'ın taksimatına rıza göstermemek, ondan razı olmamak vardır. Gerçekten gıybet edenin şuur altını araştırma imkanımız olsaydı, karşımıza çıkan tablo bizi dehşetlerde bırakırdı. Yani kişi saf saf gıybet etmez, kendisi bir sigaya çekilse içindeki kötülüklerden aklı çıkar. Hangisi daha kötü diye sorarsak, akıl da bilir ki laf taşımak en berbatıdır. Çünkü gıybet ortaya atılmış bir ok iken, laf taşımak o oku alıp gıybet edilenin kalbine saplamak demektir. O sebepten bu amelin sahibinin ızdırabı son nefesini verirken başlamakla birlikte kabirde de devam eder. Mahşerde amel defterlerinin açılmasıyla haklarında son karar verilir. Zor olanı yapmanın kendisine kolaylaştırıldığı insanlar, akıbeti ağır vicdan azabı olacak amellerini işlerlerken çok kişinin kalbini de incitirler. Hanımlar sorarlar, birisinin gıybetimizi yaptığını duyduğumuzda çok üzülüyoruz, sinirleniyoruz, gidip ona bir iki laf söylemek istiyoruz. Hatta hakkımızı helal etmiyoruz, mahşerde görüşürüz diyoruz. Bunlar çare midir bilemiyoruz. Aklıma hemen ifk hadisesinde Hazreti Ayşe için Cenab-ı Hakk'ın sözleri geliveriyor. O ağır iftirayı uyduranlar sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her biri için işledikleri günahın cezası vardır. İşlerinden ele başılık ederek o günahın büyüğünü üstlenen içinse ağır bir azap vardır. Nur 11. Neden iftiraya uğrayan için, hakkında gıybet edilen için bu hadiseler hayırdır, şer değil dersek, kişi kendisinin arkasından söylenen çirkin sözü işittiği an, kalbindeki o yanan ateşin büyüklüğünü bildiği halde teslim olur da takdiri Allah'a bırakırsa, Cenab-ı Hakk'ın katındaki manevi makamı zirve yapacak, Allah'a yaklaştıkça yaklaşacaktır. Kişinin kendisi ibadetlerle gayret etse o makama kolay gelemez. Özellikle dil günahlarının mağdurlarına bu işi hayır olarak görebildikleri takdirde hem dünyada hem de ahirette büyük mükafatlar vardır. Hasan Basri Hazretleri'nin gıybetini yapana hediye göndermesi bundandır. Gıybetimi ederek hem manevi makamımı yükselttin, hem günahlarımı sildirdin, hem de kendi sevaplarını bana aktardın. Bu derece cömert olduğun için sana olan bu ikramımı kabul buyur demiştir. Gerçekte durum budur. Gıybetçi bizim itibarımızı düşürmek için gayret ederken, hem hakkın yanındaki hatırını tarumar etmekte, hem de gıybet ettiği kişinin ahiretini inşa etmek için çalışmaktadır. Ah bir bilse ona neler kazandırdığını, bir daha ağzını açmazdı. Bu işin ahirete bakan tarafı. Peki dünyada işler nasıl yürür? Gıybetçi ve avaneleri gerçekten itibar zedeleyebilirler mi? İşler tam tersine de dönebilir. İtibarsızlaştırmak istedikleri kişi büyük bir itibar da kazanabilir. Başkalarının arkasından rahatlıkla konuşanlar, maksatlarına Allah izin vermedikçe ulaşamazlar. Nice şerri Cenab-ı Allah'ın hayra çevirdiği bilinen şeydir. O sebepten gıybetçinin, nemimecinin, iftiracının ömrü hasretle geçer, hasretle biter. En büyük hayal kırıklıklarına onlar uğrarlar. Gelelim onları affedip affetmeme meselesine. Kişi affettiği zaman kendi ruh ve beden sağlığına büyük bir yatırım yapmış olur. Affetmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ın affına da mazhar olunur. Şu unutulmamalıdır ki bizlerin o kişiyi affetmesi Cenab-ı Allah'ın da affetmesi manasına gelmez. Gayretullah denen Cenab-ı Hakk'ın derin darbesi kulun Allah'a teslim olup ona dayanması ve o konudaki son kararı tamamen Cenab-ı Hakk'a bırakmasından sonra başlar. Sen bilirsin Allah'ım, sözün ne kadar da tesirlidir. Tevbe suresinin 80. ayeti kerimesi buna benzer bir hadiseye işaret eder. Ey Resulüm! Onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme fark etmez. Onlar için 70 kez bağışlanma dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Bu onların Allah ve Resulünü inkar etmiş olmaları sebebiyledir. Allah fasık topluluğunu hidayete erdirmez. Cenab-ı Hak için mazlum kulu kıymetlidir. Kul aradan çıktığı an Cenab-ı Hak hadiseyi ele alır, meleklerini seferber eder. Kul keşke böyle konulara hiç girmese, inisiyatif kullanmayarak sadece ben acizim, sen bilirsin Rabbim deyiverse ve seyretse. Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Olur ki sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olur. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz buyurmuyor mu Rabbimiz? Görünüşte zor gibi olan nice amel de gerçekten kolay olandır. Leyl suresinde tefekkür ettiğimiz gibi insan ilişkileri insanlarla iletişim hususunda çok büyük sırlar taşır. Gerçek kazancın nerede olduğunu bilme noktasında kul aciz kalabilir. Zor zannettiği nice şey kolay olan, şer zannettiği nice şey de hakkında hayırlı olandır. Kula düşen teslim olmak, Allah'a dayanmak, sonsuz ilim ve kudret sahibine işi teslim etmektir. Kısacası bize düşen sadece kulluktur. Biz ata ve ihsanda bulunalım, ittika edelim, en güzeli tasdik edelim, zuhurata tabi olup encamını seyredelim. Seyir ne güzeldir. Hele kulda sabır da varsa tadına doyum olmaz. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, programımızda bugün Fatma Hale Sağım'ın kaleme aldığı kolay olan, zor olan, hayır olan, şer olan başlıklı yazıyı paylaşmaya çalıştık ve böylelikle biz ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle ki bugün Şebnem Dergisi'nin Temmuz 2017 sayısından paylaştık bu yazımızı. Bunu da belirtmiş olalım. Evet, geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.